Ayrım 17, sayfa 202. Fon, mahfi eğilmez. Mehmet biraz daha şemaya baktıktan sonra devam etti. Sol tarafta yer alan 3 kişiden Şule Hanım cinayete kurban gitti. Katilini biliyoruz ve Türkiye'ye getirtip tutuklayacağımızı umuyoruz. Katilin Almanya'daki L cemaatiyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden sizin şemada ikincil ortaklara bu cemaati de gizli ortak olarak eklemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Osman Bey, bilgisayarından çalınan ve bir takım yasa dışı işleri ve ilişkileri içeren gizli bilgiler yayımlandıktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Bilgisayarından bilgileri çalanın kim olduğunu biliyoruz. Osman Bey'in şoförünün ifadesine göre yapılmış robot çizimleri ve güvenlik kamerası kayıtları var. Ama henüz bu kadını ele geçirip konuşturamadık. Şule Hanım'ın kız kardeşi olan Asuman Hanım, Körfez fonlarından birinin önde gelen ortaklarından birisi. Onun da ifadesine başvurmamız gerekecek. Fonun asıl kurucusu ve yöneticisi olan Halim Bey'in de ifadesini alacağız. Murat, yaklaşık olarak 6500 kişi bu fona yatırım yapmış. Katılımcıların içinde 5000 dolarlık pay sahibi olan da var, 500 bin dolarlık pay sahibi olan da. Üst limit kişi başına 500 bin dolarla sınırlanmış olduğu için bundan daha yüksek paya sahip olan yok. Ama tabii bazıları tanıdıkları üzerine daha fazlasını alarak payını arttırmış olabilir. Bu konuda da elimizde veri yok. Murat'ın bu özet sunumundan sonra odada bir sessizlik oldu. Neden sonra savcı ayağa kalktı ve Murat'ın yaptığı şemaya odaklandı. Tarık ve Murat'a bakarak, ben bu olayların merkezinde Halim Bey'in olduğunu düşünüyorum dedi. Osman Bey'in intiharıyla da Şule Hanım'ın öldürülmesiyle de bir şekilde bağlantılı olduğundan kuşkulanıyorum. Tarık bir süre sessiz kaldıktan sonra sanki ondan destek ister gibi Murat'a bakarak, yaptığımız sorgulamalarda Osman Bey ve Şule Hanım'ın fondan çıkmak istediklerini, Halim Bey'e ilettikleri ve Halim Bey'in buna karşı çıktığını, aralarında tatsız olaylar yaşandığını öğrendik. Bu açıdan bakınca ben de kuşkularımızda haklı olabileceğinizi düşünüyorum. Murat, sayın savcım diye araya girdi. Maliye Bakanı'nın uzaktan akrabası ve Halim Bey'in sahibi olduğu B Holding'in mali müşaviri olan arkadaşla arada bir buluşarak ondan aldığım belgeler ve veriler ışığında fonu inceledim. İşler sanıldığından da kötü. Olay sadece kripto para piyasasındaki çöküşten dolayı fonda yaşanan kayıplar değil. Bunun yanında asıl sorun, fon için toplanan paralardan bir bölümünün B Holding'in borçlarını ödemekte kullanılmış olması. Savcı Mehmet, çok ciddi bir durum bu dedi. Tarık, belki de Şule Hanım bu durumu öğrendiği için öldürüldü. Mehmet, olabilir. Osman Bey'in bilgisayarından çalınan belgeler de belki benzer nedenlerle yayımlandı. Murat, bunları siz çok daha iyi bilirsiniz tabii ama daha ciddi sorunlar da var dedi ve devam etti. Bir maliye müfettişi de eski başbakan döneminde kullanılan örtülü ödeneği incelemekle görevliydi. Yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda örtülü ödenekten 500 bin doların slalom fonuna aktarıldığını tespit etti. Savcı Mehmet gözleri büyümüş olarak Murat'a baktı bir süre. Bu ilişkiyi Tarık da ilk kez duyuyordu. O da şaşkındı. Mehmet ondan sonra konuşabildi. Örtülü ödeneği fona vermişler ha? İnanılacak gibi değil. Evet, inanılacak gibi değil ama gerçek. Bir süre kimse konuşmadı, sonra Murat devam etti. Ne var ki örtülü ödenek kullanımıyla ilgili bütün belgeler yıl sonunda imha edildiği için bu tespitler yasal olarak kanıtlanamıyor. Gerçi müfettiş arkadaşın elinde banka havalesinin dekontu var ama tam olarak örtülü ödenekten gelip gelmediği görünmüyor. Mahkeme bunları kanıt kabul eder mi bilmiyoruz. Savcı Mehmet söze girdi. Elden geleni yapacağız artık. Bu ahlaksızları böyle elini kolunu sallayarak dolaşır görmek beni çıldırtıyor. Haklısınız, hepimiz kızgınız bu duruma. Savcı Murat'a bakarak, Murat Bey dedi, bunları bana bir not olarak yazıp yollayabilir misiniz? Sizin adınızı kullanmadan bu bilgilerden yararlanmak isterim. Tabii sayın savcım, en kısa zamanda yazıp yollayacağım. Murat izin isteyip ayrıldı. Halim Bey'e suikast. Tarabya'da sahildeki büyük otelin hemen ilerisinde caddenin kenarında duran lüks arabanın ön sol camı ve arka sağ camı paramparça olmuş, cam parçaları caddeye ve arabanın içine dağılmıştı. Şoför atılan kurşunla vurulmamıştı ama kırılan cam parçaları alnına ve şakağına batmıştı. Ambulans gelmiş şoförü alıp hastaneye götürmüştü. Olay yerine gelen komiser Adil, arabanın Halim Bey'e ait olduğunu anlayınca Tarık'a haber vermişti. Tarık arabanın olduğu yere geldiğinde olay yeri ekibi incelemelerine devam ediyordu. Tarık'ı gören komiser Adil hemen yanına geldi, kısa bir selamlaşmadan sonra tespitlerini paylaştı. Olay yeri ekibinin arabada ve çevrede yaptığı aramalarda iki adet boş kovan, arabanın arka koltuğunda bir gazete, pahalı bir güneş gözlüğü, tabloda bırakılmış yarısı içilmiş bir puro bulundu. İlk karşılaştırmalar bulunan kovanların iki farklı silahtan atılan kurşunlara ait olduğunu gösteriyordu. Bundan yola çıkarak arabaya çapraz ateş açılmış olduğunu tahmin ettik ve kurşunların nereden atıldığını araştırmaya başladık. Bizim arkadaşların çevrede olaya tanık olanlardan topladığı bilgilere göre arabaya karşı şeritten yaklaşan plakası çamurla kaplı bir arabadan bir el ateş edilmiş. Ateş açan kişi şapkalı ve siyah medikal maskeliymiş. Ateş açılınca Halim Bey'in arabası durmuş ve o anda kaldırımda yürüyen, şapkası gözlerine kadar indirilmiş ve yine yüzünde siyah medikal maske olan orta boylu bir kişi arabanın sağ arka tarafına bir el ateş açmış. Sonra koşarak ateş açan arabaya binmiş ve hızla olay yerini terk etmişler. Ardından ateş edilen arabanın arka kapısından Halim Bey olduğu tahmin edilen bir adam fırlamış ve koşarak uzaklaşmış. Gündüz vakti böylesine aldırmazlık içinde girişilen bu eylem karşısında herkes şaşkına dönmüş. Çapraz ateş açmışlar yani. Doğru komiserim, ilk ateş açan yoldan yanlarından geçen araba olmuş. Hemen sonra kaldırımda yürüyen bir şahıs ateş açmış. Ardından bu şahıs ateş açan arabaya binmiş ve uzaklaşmışlar. Tarık Adil komiserin aynı şeyleri özetle tekrarlaması üzerine konuyu anlamamış olduğunu sanılmasını önlemek için "Anladım, anladım" diyerek kestirip attı. Saldırganların kullandığı arabanın markası ve rengi dışında başka bir şey belirlenememişti. Biraz ilerideki trafik kameraları, ayrıca yol üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları, faillerin kimliğini belirlemekte yararlı olabilirdi. Komiser Adil arkadaşlarına o kayıtları incelenmek üzere almaları talimatını verdi. Tarık, demek ki adamın bu saatte buradan geçeceğini bilen birileriymiş bunlar. Aksi takdirde denk gelmeleri mucize olurdu diye düşündü. Ardından akademideki ceza hukuku ve kriminoloji hocasının sözleri geldi aklına. Mucize ancak masallarda olur. Gerçek yaşamda mucizeye yer yoktur. Adil komisere döndü. Halim Bey'in arabada olduğundan eminiz değil mi? %100 komiserim, elimizde kanıtlar var. Mesela arabanın küllüğündeki puro olay yerine geldiğimizde henüz yeni sönmüştü. Ayrıca koltukta bulunan ve Halim Bey'e ait olduğunu tespit ettiğimiz güneş gözlüğü de var. Bunlara ek olarak görgü tanıkları da arabanın arka koltuğunda oturan bir kişinin dışarı çıkıp hızla kaçtığını söylediler. Kendisinin telefonu kapalıydı ama şoförüne ulaştık. O da Halim Bey'in arabada olduğunu doğruladı. Halim Bey vurulmuş mu? Sanmıyorum, çünkü arka koltukta veya kaçarken geçtiği yolda kan lekesi bulamadık. Tarık polislere döndü. Şoförün durumu iyi miymiş? Uzun boylu polis yanıtladı. Kendisiyle konuştuğumuzda ciddi bir durum olmadığını, aldığına batan cam parçalarını çıkardıklarını söyledi. Adil komiserim dedi. Bu arada ilginç bir durum var sizinle paylaşmam gereken. Sanki saldırganlar arabadaki kişileri vurmamak üzere ateş etmişler gibi. Tarık şaşırmıştı. O nasıl oluyor? Adil elindeki kalemle arabanın tavanını işaret etti. Bakın, saldırganların arabasından atılan kurşun sol ön camın en üst kısmını parçalayıp tavana girmiş. Yani şoföre doğru değil, yukarıya doğru ateş edilmiş. Ardından yine kalemiyle arka kapıyı işaret etti. Yayı adamın attığı kurşun ise arabanın sağ arka camına değil, kapı kolunun hemen üstüne gelmiş ve oradan sekerek camı parçalamış. Adam Halim Bey'i vurmak istese doğrudan oturduğu yere doğru ateş ederdi. Üstelik tek el ateş etmiş. İşini sağlam almak isteyen biri tek kurşuna yetinmezdi. Tarık eğildi ve Adil'in gösterdiği yerlere baktı. Gerçekten de kurşunlar öldürmek amacına uygun atılmış gibi görünmüyordu. Gündüz vakti böyle bir suikasta kalkışacak kadar profesyonel olan kişilerin hedefi şaşırması düşünülemezdi. Hele hele ikisinin birden hata yapması mümkün değildi. Tarık arabanın içine baktı. Arka küllükte sönmüş yarım bir puro vardı. Elini üzerine tuttu, hala sıcaklığı hissedilebiliyordu. Yere düşmüş yarı açık bir gazete gördü. Gazetenin açık sayfasında slalom fonu, dolandırıcılık mı yoksa yatırım mı başlıklı bir yazı vardı. Muhtemelen olay öncesi Halim Bey bu yazıyı okuyordu. Tarık telefonunu çıkarıp bu gazete sayfasının fotoğrafını çekti. Arabadan biraz uzaklaşıp uzaktan genel duruma bir baktı. Araba kaldırıma çarpmıştı. Şoför ateş başlayınca direksiyonu sağa çevirip kaldırıma çarpmış ve durmuş herhalde diye düşündü. Sonra el frenine baktı, çekiliydi. Şoför el frenini çekmeyi akıl etmiş o kargaşada dedi. Evet, can havliyle el frenini çekip arabayı durdurmuş ama motor çalışmaya devam ediyormuş. Ateş edenler gidince şu arkadaş gelip motoru stop ettirmiş. Tarık işaret edilen yere baktı, onları uzaktan izleyen genç adamı gördü. Arabanın arkasına gidip bagaj kapağını açtı, bagajda bir şey yoktu. Sonra genç adamın yanına gitti ve bazı sorular sordu. Soru yanıt faslı bitince arabanın geliş yoluna doğru yürümeye başladı. Bir yandan çevreye bakıyor, bir yandan da düşünüyordu. Halim Bey'in iş yeri Maslak'taki yüksek binalardan birindeydi. Evi neredeydi acaba? Bu yol onun her zaman geçtiği yol muydu? Telefonunu çıkardı, karakolu aradı. Karşısına çıkan polis memurundan Halim Bey'in ev adresini tespit edip kendisine bildirmesini istedi. Biraz ileride yol kenarında toplanmış bir grup insan kendi aralarında konuşuyordu. Tarık onların yanına gidip söylenenlere kulak kabarttı. Konu Halim Bey'di. Birisi, adam şu meşhur fonun sahibiymiş dedi. Bir başkası, o zaman hak ettiğini bulmuş diyerek devam etti. Az ah almadı. Yaşlıca bir kadın da söze girdi. Kaçarken gördünüz mü, suratı bembeyazdı. Bu korku ona ömür boyu yeter. Genç bir adam itiraz etti. Öyle şey olur mu teyze? Adam yedi içti gidiyor, korku yeterli olur mu? Bütün yediğinin içtiğinin hesabını vermeli. Tarık gruba iyice yaklaştı. Adam yaralı mıydı diye ortalığa sordu. Az önce kadına itiraz eden genç adam, hayır dedi, yaralı değildi. Sadece ilk adımlarında biraz yalpaladı, sonra koşar adım uzaklaştı buradan. Yaralı olmadığından emin misiniz? Genç adam kendisine inanmayan bu adama biraz küçümser bir ifadeyle baktıktan sonra ''Eminim'' dedi. ''Adam yanımdan geçti. Dikkatle baktım. Yarası falan yoktu.'' ''Sahile doğru mu gitti?'' ''Evet, hızla Sarıyer tarafına doğru gitti. Takip etmeyi düşündüm. Hatta biraz da takip de ettim. Ama sonra bir taksi çevirip bindi ve uzaklaştı.'' ''Saldırganların arabasının plakası örtülüymüş galiba.'' Evet, öndeki ve arkadaki plakalar çamurla kaplıydı. Peki arabanın markası neydi? Genç adam bu kadar soru karşısında sıkılmıştı. Siz kimsiniz, polis mi? Tarık kimliğini çıkarıp gösterdi genç adam. T marka bir arabaydı, siyah renkliydi. Camları da film kaplıydı, içi görünmüyordu dedi. Sizi görgü tanığı olarak yazdılar mı? Evet, akşama doğru karakola gidip gördüklerimi anlatacağım. ''Çok teşekkür ederim yurttaşlık görevinizi yaptığınız için.'' Tarık gruptan ayrıldığı sırada telefonu çaldı. ''Efendim Haluk, bir şeyler bulabildin mi?''
''Evet komiserim, Halim Bey Tarabya üstünde müstakil bir evde oturuyormuş. Adresini size yolluyorum şimdi.''
''Tamam Haluk, varsa telefon numarasını da yolla lütfen.''
''Var komiserim, hepsini yolluyorum.''
Telefonu tekrar çalmaya başladı. Bilmediği bir numaraydı arayan. Açtı. ''Alo komiserim, ben Adil. Biz işimizi bitirdik. Kanıtları toparladık, ayrılacağız. Trafik polisi de geldi. Olay yerini artık onlara terk edeceğiz. İsterseniz buraya bir gelin, siz de bakın ve sonra ayrılalım.''
''Tamam, geliyorum.''
Tarık hızlı adımlarla olay yerine döndü. Herkes toparlanmış, ayrılmaya hazırlanıyordu. Trafik polisi de gelmiş, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyordu. Sorgu. Suikast olayından sonra Tarık Halim Bey'i aramış ve kendisinden randevu almıştı. Genellikle sorgulanması gereken kişiyi karakola çağırmayı tercih ederdi ama bu kez Halim Bey'in evine gitmeye karar vermişti. Böylece adamın evini de görecek, yarın öbür gün bu evde arama yapmak gerekirse önceden bilgi edinmiş olacaktı. Polis memuru Semih ile birlikte sivil bir araçla Halim Bey'in evinin olduğu siteye gittiler. Site girişinde 5-6 kişi ellerinde fotoğraf makineleriyle bekliyordu. Tarık gazeteciler burada iyi ki sivil arabayla gelmişiz diye geçirdi içinden. Halim Bey'in evi büyük bir bahçenin içinde yer alan 3 katlı müstakil bir villaydı. Kapının girişinde bir kulübede güvenlik görevlisi bekliyordu. Tarık'ın zihninden burada özel güvenlik görevlisi var da olay günü arabadan için bu güvenlik görevlisi yoktu sorusu geçti. Bunu Halim Bey'e sormaya karar verdi. Kapıyı genç bir kadın açtı, onları salona götürdü ve Halim Bey'e haber vermeye gitti. Salonun sol taraftaki duvarında genç bir erkeğin çerçevelenmiş fotoğrafları asılıydı. Tarık onlara bakmaya gitti. Oğlu herhalde diye düşündü. Fotoğraflar çocukluktan başlıyor, 20'li yaşlara kadar geliyordu. Bazılarında Halim Bey de vardı. En son fotoğrafta görülen yazılardan ABD'de çekilmiş olduğunu tahmin etti. Bir okulun kampüsü gibi gözüken bahçede arkadaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraftı bu. Çocukların hepsinin üzerinde tek tip spor kıyafetleri vardı. Üstlerindeki montların sol üst cep kısmında bir karga amblemi ve altında Raven yazıyordu. ''Ne demek acaba?'' diye düşünürken Halim Bey'in sesi duyuldu. ''Hoş geldiniz.'' Tarık arkasına döndü. Halim Bey salona girmişti. El sıkıştılar. Tarık Semih'i yardımcısı olarak tanıştırdı. Halim Bey duvarı işaret ederek ''Duvardaki fotoğraflar'' dedi. ''Bir kazada kaybettiğim oğlum Burak'a ait.'' Ardından oğlunun yaşadığı trajik kazayı anlattı. Sonra titreyen bir sesle Tarık'ın baktığı son fotoğrafı gösterdi. O fotoğraf ölümünden hemen önce ABD'de okuduğu kolejde çekildi dedi. Tarık üzülmüştü. Bu bir babanın yaşayabileceği en ağır darbeydi herhalde. Başsağlığı diledi. O sözünü ettiğiniz fotoğrafta çocukların giydiği montlarda bir karga amblemi gördüm. Altında da Raven yazılıydı. O ne demek acaba? O karga değil, kuzgun komiser bey. Raven İngilizce'de kuzgun anlamına gelir. Kuzgun kargagiller familyasından bir kuştur ve çok zekidir. Burak'ın okuduğu kolejin amblemi kuzgundu. Halim Bey kapıda bekleyen hizmetliye başıyla işaret ederek içecek siparişlerini almasını istedi. Kadın dışarı çıktıktan sonra Halim Bey, evet dedi, gelelim ziyaretinize neden olan meseleye. Sanırım bana karşı düzenlenen suikastla ilgili olarak geldiniz. Semih elindeki ses kayıt cihazını Halim Bey'e gösterdi. Onun başıyla onay vermesinin ardından açtı ve masaya koydu. Tarık, haklısınız, o iş için geldik dedi ve devam etti. Buraya gelirken fark ettim. Kapınızda bir güvenlik görevlisi bekliyor. Evet, benim özel güvenlik görevlim. Suikast günü niçin size eşlik etmiyordu? Halim Bey bu soruya şaşırmış gibiydi ama hemen yanıtladı. O hep burada bekler. Bana arabada hiçbir zaman eşlik etmez. Tarık neden eşlik etmediğini anlamasa da üstelemedi ve başka bir soruyla devam etti. Olay nasıl gerçekleşti Halim Bey? Olay olduğunda ben arabada gazeteye bakıyordum. Bana öğleden beri düşman olan bir gazetecinin bizim fonla ilgili yazdığı yalanlarla dolu makalesini okuyordum. Bir anda silah sesi geldi. Şoförün yanındaki cam kırıldı. Bizim şoför inleyerek yana yıkıldı. Ben hemen arabanın zeminine yattım. Arka tarafa da ateş edildi ve üzerime cam parçaları döküldü. Sonra sesler kesilince kapıyı açtım ve dışarı fırlayıp koşmaya başladım. Bulduğum ilk taksiye binip eve döndüm. Tam anlamıyla şoktaydım. Ne yaptığımı, niçin eve döndüğümü bilmiyordum. Sonra polisi aradım, onlar geldiler ve ifademi aldılar. Ateş edenleri de ateş edilen arabayı da görmedim. Peki bunu kimin yaptığı hakkında bir fikriniz var mı? Kesin bir fikrim yok ama büyük bir ihtimalle bizden beklediği parayı alamamış biri olduğunu tahmin ediyorum. Tarık biraz durdu, nefes alıp verdi. Halim Bey, bu öyle amatör birilerinin sırf kızgınlıkla yapabileceği bir iş gibi görünmüyor. Belli ki birileri sizin geçeceğiniz yolu ve saati önceden tespit etmiş. Bundan yola çıkarak saldırıyı planlamış ve hatta belki prova bile yapmış. Böyle bir saldırı tesadüfen yanınızdan geçen bir araçla yapılacak bir şey değil. Öte yandan kurşunların izlerine bakılırsa sanki öldürmek için değil de gözdağı vermek için atılmış gibi görünüyorlar. Halim Bey bir süre düşündü. Tarık'a hak verir biçimde başını salladı. Haklısınız. Arabayla geçenlerin şoförü yürüyerek gelen kişinin de beni hedef almış olması bunun ciddi bir planlamayla hazırlanmış bir iş olduğunu ortaya koyuyor. Sanki bir mafya işi gibi görünüyor. Ama düşünüyorum, taşınıyorum. Korkutmak için ateş açılmış olsa bile bana düşman olacak bu kadar profesyonel birilerini bulamıyorum. Halim Bey, bu olay dün gece bütün gazetelerde yer aldı. Televizyon kanallarında konu edildi. Hatta bazı kanallarda size bunu kimin yapabileceğine ilişkin tahminler yapıldı. Halim Bey Tarık'ın sözlerini kesti. Ondan sonra bizim sitenin kapısı gazeteci doldu. Siz de girerken görmüşsünüzdür. Evet, gördük. Neyse ki sivil plakalı araçla geldiğimiz için polis olduğumuzu anlamadılar. Her neyse, şunu soracaktım size. Bu haber duyulduktan sonra sizi arayıp tehdit edenler oldu mu?
Hayır, olmadı. Fon belgesi alanlardan arayanlar oldu ama onlara bizim arkadaşlar cevap verdi.
Tarık biraz düşündü. Telefonuna yazdığı notlarına baktı. Halim Bey, bu fon işi pek de iyi gitmiyor galiba, ne dersiniz? Halim Bey'in yüzü asıldı. Bir süre düşündükten sonra yanıtladı.
Komiserim, bu tür işler öyle hemen iyi gitmez. Biraz zamana bağlıdır. Doğrudur, kripto para piyasasındaki dalgalanma bize biraz zarar verdi. Ama bu geçici bir şey. Bir süre sonra yeniden toparlanma başlar. Ne var ki sosyal medyada ve basında bizim fonun bir dolandırıcılık işi olduğuna ilişkin sürekli bir şeyler yazılıp çiziliyor. İnsanların kafası karışıyor. Özellikle de benimle uğraşan bir gazeteci var. O çok provokatif şeyler yazıyor. Bazı katılımcılar paralarını alıp çıkmak istiyorlar. Bu da bizi zorluyor tabii. Bir bankanın bütün mevduat sahipleri aynı anda paralarını çekmeye gitseler o banka batar. Bu durum da ona benziyor.
Halim Bey, ortaklarınızdan Osman Bey'in intiharı var ve Şule Hanım'ın öldürülmesi konularında ne düşünüyorsunuz?
17. ayrımın sonu. Sayfa 215.